Ayrım 21.
Her ne kadar gerçekte yoksullukla çocuk suçluluğu arasındaki doğrudan ilişkiden söz edilemezse de, bu etken çocuğun kişiliğinin oluşumunu, davranışlarını büyük ölçüde etkiler. Öte yandan unutmamak gerekir ki, söz konusu edilen bölgelerde cezayı gerektirecek hareketler, mal ve mülke karşı olmaktan çok kan davaları ile ilgilidir. Konuya Türkiye açısından baktığımızda, geleneksel tarım toplumundan çağdaş sanayi toplumuna geçiş sürecini kendi tarihsel ve yapısal koşullarıyla yaşamakta olan ülkemizde ve genç bir nüfusa sahip toplumumuzda özellikle kırsal alanlardan kentlere ve yurt dışına göç olayı genç kuşaklar için suç potansiyelini de beraberinde getirmektedir. Bir yandan sanayileşme ve tarımın makineleşmesi, bir yandan kırsal bölgelerdeki nüfus patlaması, özellikle 1950'lerden bu yana kırsal bölgelerden kentlere hızlı bir göçe yol açarken, bu dengesiz kentleşmenin doğurduğu konut yetersizliği ve gecekondu sorunu da konumuzla ilgili olarak ön plana çıkıyor. Kente göç eden nüfusun içinde 15-24 yaş grubu egemendir. Doğal olarak kadınlardan çok erkekler göç etmektedirler. Bu noktada konumuz açısından dikkat çekici bir olgu şudur. En çok göç eden grubun büyük bölümünün henüz reşit olmamış gençlerden oluştuğu göz önüne alınırsa, kent ortamında yaşam kavgası verirken ne tür tehlikelerle, güçlüklerle karşı karşıya bulunduklarını tahmin etmek güç değildir. Koşulların onları kolayca suçluluğun kucağına iteceğini söylemekse kehanet olmayacaktır. Araştırmamızdaki 214 suçlu çocuktan %27'sinin mala ilişkin suç işleyenlerin ise %42'sinin aileden koparak büyük kentlerde suça yönelmeleri bu öngörümüzü yeterince kanıtlar. Kentsel bölgelerdeki yaşam koşullarının zorluğu bütünüyle büyük kentlerin çevrelerini sarmış olan gecekondulara yansımaktadır. Kentlerle bütünleşen gecekondular konut sorununa getirilen doğal bir çözümü belirlemiştir. Bugün gecekondu bölgeleri büyük kentlerin anlamlı bir parçası olarak düşük toplumsal ve ekonomik düzeydeki nüfusun yaşadığı mahallelerdir. 1971 yılında yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre 1181 çocuk suçludan 701'inin gecekonduda yaşadığı belirlenmiştir. Gecekondunun çekirdek ailesi kentin modern çekirdek ailesinden farklı bir kültür yapısına sahiptir. Gecekondu ailesi henüz kopup geldiği yurt yöresinin geleneksel değerlerine bağlıdır. Kent değerlerine yarı özenerek, yarı yadırgayarak bakmaktadır. Kentin insan yaşamını kolaylaştıran konforu çekicidir. Ancak kentteki gelenek ve görenekler, kırsal kesimin daha çok dinsel inançların yönlendirdiği örf ve adetlerine, namus ve ahlak anlayışına uymamaktadır. Erkek otoritesini yitirmekten korkmakta, kadınlar ve çocuklar daha özgür ve bağımsız olmak istemektedir. Bu kültür çatışmasının en önemli sarsıntıları genç kuşaklar üzerinde görülmektedir. Baba baskısı başta olmak üzere her türlü otoriteye baş kaldırmak, kentli yaşıtlarının özgürlük kalıplarını benimsemek, kırsal kesimden gelen gençler için bir kendini kanıtlama, kısıtlı olanaklarına meydan okuma yolu olabilmektedir. Bandini'nin görüşünden hareket edersek, gecekondu gençlerinin özlemlerini, kentli yaşıtlarını taklit isteklerini gerçekleştirmek için de suça yöneldiği görülür. Eğitim olanaklarından ailenin ekonomik sorunları nedeniyle yeterince yararlanamayan bu gençler, henüz öğrenim yaşında para kazanma çabası içine girmektedirler. Küçük yaşta ve niteliksiz olarak her türlü işi yapmaya hazırdırlar. Dilencilik, tombalacılık, kaçak ya da kara borsa sigara satışından tutun her çeşit işe karışmaları ve suça sürüklenmeleri mümkündür. Savaşlar ve suç. İtalya'da çocuk suçluluğu üzerinde dikkate değer araştırmalardan biri Gina Faustini tarafından yapılmıştır. Faustini'nin istatistiksel verilerine göre suçluluk uluslararası çatışmalara bağlı olarak bir artış göstermektedir. Araştırmacıya göre büyük savaşların özellikle iki dönemde etkisi olmuştur. Bunlardan biri hemen savaşı izleyen yıllardır ki savaşın doğrudan etkileri bu dönemlerde kendini göstermektedir. Diğeri 1. Dünya Savaşı'ndan sonraki 1929-1934 yılları arasındaki dönemle 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki 1954-1960 yılları arasındaki dönemdir. Bunlardan birinci dönemde çocuk suçluluğu, genel bir güvensizlik duygusunun, geleneklerin ve ahlaki değerlerin çözülmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmakta, ikinci dönemde ise çocuğun bebeklik çağında aldığı maddi ve manevi etkilerin sonucu olarak görülmektedir. Faustini'nin düşüncesine göre son savaşın etkilerinin 1960'tan başlayarak silikleşmesi ve 1960'tan sonra suçluluğun gittikçe azalması gerekmektedir. Oysa Bertolini'nin istatistiksel verilerinden oluşturduğu suçluluğun yıllara göre dağılımına ilişkin grafik incelendiğinde kısa bir duraklamadan sonra çocuk suçluluklarının 1968'de en yüksek noktasına varmak üzere belirli bir artış gösterdiği dikkati çeker. Savaşın etkilerinin azalmasıyla diğer etkenler, özellikle iç göçler, kentleşme, sanayileşme ve teknik ilerlemeye dayanan sosyo-kültürel sürtüşmeler, suçluluk olayını daha çok etkilemeye başlamıştır. Yurt dışına göçler. İki dünya arasında bocalayan çocuklarımız. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün ILO son verilerine göre Batı Avrupa ülkelerindeki yabancı işçi ailelerinin 4,5 milyon çocuğu bulunmakta ve her yıl 200 bin göçmen işçi çocuğu dünyaya gelmektedir. Bu doğum hızı aynı tempoda sürdüğü takdirde önümüzdeki 15-20 yıl içinde Avrupa'daki tüm çocukların 3'te birini yabancı işçi çocukları oluşturacaktır. Bu çocuklar küçük bir azınlık olmaktan çıkıp sosyal ve demografik yapının bir parçası haline gelmişlerdir. Gerçekten de ILO son araştırmasında bu nüfus hareketini sosyolojik saatli bomba olarak nitelendirmektedir. Bu gençlerin işledikleri suç oranlarındaki artışa bakan uzmanlar, ev sahibi ülkelerin önlem almadıkları takdirde bu bombanın kitlesel şiddet hareketleri biçiminde patlayacağından korkmaktadırlar. Öte yandan yine ILO'nun araştırmasında göçmen çocuklar arasındaki suç oranlarının artmasına karşılık elde edilen yetersiz istatistiksel verilerin çelişkili olduğuna değinilmektedir. Paris polisi her ay tutuklanan genç suçlulardan %60'ının Kuzey Afrikalı olduğunu ileri sürmektedir. Münih polisine göre 1981 yılında yabancı işçi çocuklarının işledikleri suçlar %26 oranında bir artış göstermiştir. Buna karşılık Hollandalı yetkililer yabancı işçi çocuklarının Hollandalı gençlerden daha az suç işlediklerini ileri sürmektedirler. Bu görüşe katılan İsviçre Adalet Bakanı, yabancı işçi çocuklarının İsviçreli çocuklardan daha kötü olduğu görüşü tümüyle yanlış, çünkü göçmen ailelerinin disiplini daha iyi demektedir. Aslında sorun, ev sahipleri açısından da, konuk işçiler açısından da çok yönlü ve değişik boyutlara sahip. Konuya ülkemiz açısından baktığımızda yurt dışında çalışan işçi çocuklarımızın sorunlarını 4 grupta toplayabiliriz. İşçilerin yurt dışında doğan çocuklarının sorunları, sonradan yurt dışına götürülen çocukların sorunları, yurt dışında çalışan işçilerin yurtta kalan çocuklarının sorunları, yurda kesin dönüş yapan işçilerle gelen çocukların kendi ülkelerinde karşılaşabilecekleri sorunlar. Kimlik bunalımı. Yurt dışındaki işçi ailelerinin çocuklarında görülen ortak bir sorun, kültür çatışması sonucu meydana gelen kimlik bunalımıdır. 16 yaşındaki Hüseyin Topçu bu duyguyu şöyle dile getiriyor. Berlin'i çok iyi biliyorum ama burası asla bir vatan olmayacaktır benim için. İnsanlara soru sorduğunuz zaman sadece onlara benzemediğiniz ve yabancı olduğunuzu bildikleri için başlarını çeviriyorlar. Ancak Türkiye'ye gittiğim zaman da oraya ait olmadığımı hissediyorum. Cezayirli Seyit Hasan, kim olduğumu bilmiyorum diyor. Fransızcayı ana dilimden daha iyi konuşuyorum. İşim, evim burada. Ama Fransa benim yurdum değil. Hepimiz bir kimlik bunalımı yaşıyoruz. Milliyet gazetesinde ikinci kuşak Almancılar başlıklı bir yazı dizisi hazırlayan Erhan Akyıldız, Türkiye'de doğup belli bir yaşa kadar ülkesinde büyüyen, sonra Almanya'ya gitmiş bir Türk çocuğunun kendisiyle Türkçe konuşamadığını görünce şöyle soruyor. Ana dilini konuşmayı unutan ya da ana dilini konuşmaya utanan bir kuşak mı yetişiyor? Küçük yaşlarda yabancı ülkelere giden çocuklar, kendi dil, din ve kültürünü özümlemeden bir başka dil ve kültür modeliyle karşı karşıya kalmaktadır. Söz konusu çocuğun Türkçe konuşmamasında iki olasılık söz konusudur. Bunlardan ilki ailesinin kendisiyle yeterince ilgilenmemesi nedeniyle Alman dil ve kültürünün yoğun etkisinde kaldığı için kendi ana dilini ve kültürünü tanıma olanağı bulamamıştır. Bir başka olasılık da kendi ana dilini bildiği halde konuşmaması durumudur. Bunun da en büyük nedeni yakın çevresiyle ilişkisini sağlıklı bir biçimde sürdürebilmek ve Alman toplumu içinde bir statü sahibi olma arzusudur. Son çocukluk dönemindeki bu çocuğun ikinci sınıf vatandaş olmanın verdiği gerginlik ve rahatsızlıklardan kaynaklanan Almanca konuşma özentisi, kendi vatandaşıyla konuşma arzusunu bile yenmektedir. İkili kültür çatışması. 12 yıldır Batı Berlin'de yaşayan 15 yaşındaki Salih Yazıcı, "Kendimi Türk gibi değil, Alman gibi hissediyorum," diyor. "Babama cevap veremiyorum. Çünkü kendimi Türkçe ifade edemiyorum. Ülkeme geri dönünce ne yapacağım?" Salih Yazıcı endişelerinde çok haklıdır. Çünkü başlangıçta Alman toplumunda duyduğu aynı dil ve kültür yabancılaşmasını ülkemize geldiğinde de çekecektir. Alman toplumuna tam anlamıyla uyum sağlamış olan çocuklar aynı türden gerginliği vatanlarında da yaşayacaklardır. Köyünden ya da kasabasından daha ülkesinin büyük kentlerine uğramadan doğruca bir yabancı ülkenin uygar ortamında kendilerini bulan çocuklar sürekli olarak yeni çevrelerine, dil ve kültür ortamına uyum savaşını vermişlerdir. Yine ILO rakamlarına göre 1981 yılında 35 bin Türk okul çocuğu Türkiye'ye kesin dönüş yapmıştır. 12 yaşında bir erkek çocuk babası, "Oğlumun orta öğrenimini Türkiye'de yapmasını istiyorum," diyor. "Çocuklarımın kimliklerini yitirmelerine engel olmalıyım." 13 yaşındaki Tanyel'in babası ise oğlunu istemediği halde İstanbul'a büyük annesiyle oturmaya yollamış. "Babam diyor ki, Alman toplumunda yiter gidermişim. Oysa ülkemde toplumumun belli bir bireyi olma olanağına sahipmişim." Ancak bu çocuklar kendi ülkelerine döndüklerinde de Türk örf ve adetlerinden uzakta büyümüş oldukları ve ana dillerini yeterince öğrenemedikleri için Türkiye'de de bir yabancı olarak yeni bir uyum savaşımına gireceklerdir. İşte ikili kültür çatışması bu noktada başlamaktadır. Alman toplumundan aldığı bazı kültür kalıplarıyla kendi ülkesinin doğal sosyal yapısı, gelişme çağı çocuğunda bazı derin izler bırakacak, onu aşağılık duygusu içinde bir birey olarak topluma sunacaktır. Genç bir Fransız öğretmen, özellikle dinsel inançlarına bağlı Türk ailelerinin, genç kızlarının aile ve okul ortamı dışında akranları gençlerle arkadaşlık etmelerine izin vermediklerine değinerek, bazı kız öğrencilerin bu nedenle okuldan alındıklarını söylüyor. Bu farklı örf ve adetler bazen aile içinde çatışmalara, hatta kopmalara neden olabiliyor. Babasının kendi isteği dışında biriyle evlendirmeye kalkışması yüzünden 16 yaşındaki Ayşe evden kaçmış. Berlin'de bir kulüpte kalıyor ve eve dönmek istemiyor. "Onların yaşadığı gibi yaşayamam," diyen Ayşe, "şimdi biz başka bir ülkedeyiz ve buranın insanları değişik bir yaşam sürüyor. Türkiye'ye asla dönmeyeceğim," şeklinde görüşlerini ifade ediyor. Yabancı topluma uyum sorunu. Özellikle üstün sosyoekonomik ve kültürel düzeyden gelen aile çocukları, yakın çevrelerindeki Alman arkadaş gruplarına uyum gösterebilmekte, onlar tarafından sosyal kabul sağlayabilmek ve grup içinde bir statü sahibi olabilmek için onların davranış ve kurallarına özenmekle kalmamakta, aynı zamanda bu davranış ve kuralları ayrıntılarıyla uygulama çabasına girmektedir. Buna karşılık sosyoekonomik ve kültürel düzeyi düşük ailelerden gelen çocuklar, yöresel kolonilerini aşamadıklarından model olarak yakın çevrelerindeki Türk arkadaş ve erişkinleri almakta, kendilerini onlarla özdeş tutmaktadırlar. Böyle olunca da kültürel karmaşadan ötekilerine oranla uzak kalabilmektedirler. Ne var ki bu kez de sorun içinde yaşadıkları toplumdan soyutlanma olabilmektedir. Özellikle ergenlik döneminin başlarında yurt dışına giden çocuklar bulundukları ülkenin dilini öğrenmekte zorluk çekiyorlar. 6 yıldır Berlin'de yaşayan 17 yaşında bir Türk genci Almanca öğrenmem olanaksız diyor. Ben de yalnızca Türklerle birlikte oluyorum. Kopenhag'da yaşayan bir Türk annesi şöyle yakınıyor. Oğlum Danimarkalı çocuklarla oynamadığı için buranın dilini öğrenemiyor. Bu örneklerden de gördüğümüz gibi yabancı topluma uyum gösterememenin baş koşullarından biri olan dil öğrenmede başarısız olan çocuklar bir tür gettolarda yaşamak durumunda kalmaktadırlar. Çocuklar gittikleri ülkenin dilini öğrenmek zorunda olduklarından ne yeterince kendi dillerini geliştirebilmekte ne de yabancı dili o ülkenin standartlarına uygun olarak öğrenebilmektedirler. Böylece çocuk daha gelişme aşamasında iki dili öğrenmek zorunda kalarak yeni sorunların içine itilmektedir. Aslında dil sorunu beraberinde önemli bir sorunu da getirmektedir. Bu da okul sorunudur. Batı Almanya'daki 1.2 milyon yabancı çocuktan ancak yarısı okula gitmektedir. Devamsızlık ve okulu terk oranları çok yüksektir. Yine ILO'nun rakamlarına göre yalnızca Batı Almanya'da en azından 50 bin Türk çocuğu okulu terk etmiştir. Okulu terk eden gençler bu kez çalışma yaşamında bir başka savaşıma giriyorlar. Batı Avrupa ülkelerinde değil okulu terk eden, okulu bitirmiş bir yabancı genç için bile iş bulmak büyük bir sorundur. Birçok göçmen genç ilkel bazı işleri bile bulamamaktadır. İsveç'te yabancı gençlerde işsizlik oranı ulusal ortalamanın 4 katıdır. Okulu terk eden ve iş bulamayan gençlerin bir bölümü küçük suçlara ya da uyuşturucu madde kullanmaya yönelmekte, buna sıkıntı ve kırıklıklarına bir çıkış yolu olarak başvurmaktadırlar. Bazı veriler aktardığımız 15 Mart 1982 tarihli Newsweek dergisinin Avrupa'nın göçmen çocukları başlıklı araştırmasında, Batı Almanya'daki Türk toplulukları arasında esrar, eroin ve uyarıcı hapların yaygın bir biçimde kullanıldığı ileri sürülmektedir. Bir Türk genci, arkadaşlarımın çoğu eroin kullanıyor diyor. Sigara içmek kadar olağan eroin kullanmak. Bazen diskolara gidip kavga çıkarırız. Bilirsiniz, insan mutsuz olduğu zaman bazen çılgınca şeyler yapar. İlgi ve sevgiden yoksunluk. Kültür karmaşası içinde giyim kuşam ayrılıkları nedeniyle oluşan görünüş farklılıkları, toplumsal değerlerin değişikliğinden doğan davranış ayrılığı, çocuğu başarısız kılan öteki etkenler olmaktadır. Bu arada bir de anne baba kendi yerel örf ve adetlerinden kopup sanayileşmiş modern merkezin koşullarına uyum gösterme savaşımının içine girince, ailede duygusal açıdan bir parçalanma da söz konusu olabilmektedir. Kaldı ki yurt dışına giden işçi ailesi genellikle dağılmış aile tipidir. Anne baba, çocuk birbirlerinden ayrılmış olabilirler ya da anne baba yurt dışında çocuklarıyla yaşadıkları halde içinde bulundukları koşullar nedeniyle onlara gerekli ortamı sağlayamayabilirler. Büyüme aşamalarında başarılı olan çocukların iyi aile ilişkilerinde yetişmiş olan bireyler olduğuna değinmiştik. Bireyin gelecekteki ruh sağlığının dengeli ve uyumlu olabilmesi, büyük ölçüde çocukluk yıllarında almış olduğu uyarımlara bağlıdır. İşte bu ilk uyarımların kaynağı olan ailede gerçekleşen başarılı ilişkiler, mutlu, bunalımdan uzak ve yapıcı bireylerin oluşumunu sağlarlar. Bunun tersine uyum bozukluğu gösteren çocuklar genellikle başarısız anne-baba-çocuk ilişkisinin ürünüdürler. Almanya ve öteki yabancı ülkelerde yetişmekte olan çocuklarımız, anne ve babalarının sürekli çalışmaları nedeniyle yeterli ilgi ve sevecenlik ortamına sahip bulunmamaktadırlar. Hatta bir bölümü belirli sürelerde anne ve babalarından uzak kalmaktadır. Bütün bunlar çocuğun psikososyal yaşamını olumsuz yönde etkileyerek çocukta endişe halini, aşırı sevgi gereksinimini, güçlü intikam duygusunu ya da bunlardan kaynaklanan suçluluk davranışı bunalımını yaratabilirler. Bunun yanı sıra çocuğun ikinci sınıf vatandaş etiketiyle yaşadığı yabancı toplumda zaman zaman alaylı, kimi kez horlanan, farklı, olumsuz tutumlarla yüz yüze geldiği olmuştur. İşte çocuğun çevresindeki yabancı çocuklarla kıyaslanması, alay edilmesi, hor görülmesi, onda çeşitli gerginlik hallerinin oluşmasına neden olabilir. Yine bu tür kötü uyarımların uzun süreli olması, bireyde bir takım davranış ve uyum bozukluklarına yol açabilmektedir. Kendi ülkesinin kültürüne de yabancı olan böyle bir kuşağın gelecekte sorunlar çıkaracağı açıktır. Bu nedenle geç bile olsa gerekli önlemlerin alınması zorunludur. Sorun yaratabilecek bir kuşak için nasıl bir eğitim modeli? Alınacak önlemler konusunda eğitim amaçlarının iyi saptanması ve Türk çocuklarını eğitmek üzere yurt dışına gönderilecek öğretmenin gerekli niteliklere sahip olması başta gelmektedir. Yurt dışındaki işçi çocuklarının eğitim amaçları şu şekilde sıralanabilir. Türk benliğini yitirmemeleri, dinlerinden kopmamaları, aile ekonomisine destek olmaları, hem yabancı ülkede hem de Türkiye'de başarılı bir uyum sağlamaları ve iyi yaşam koşullarına sahip olmaları amacıyla eğitimsel ve mesleki ortamın hazırlanması. Bir başka deyişle çocuk okula yöneltilirken ve meslek seçimiyle baş başa bırakılırken hem Türkiye hem de yabancı ülke için geçerli bilgilerle donatılmalıdır. Bu ilkeleri kapsayan şöyle bir eğitim modeli önerilebilir. Çocuğun söz gelişi, Almanlaşmasını önlemek için 4 yıl kendisine Türk dili, kültürü ve din eğitimi vermek gerekir. Daha sonraki 5 yılda çocuğun içinde bulunduğu yabancı toplumu yadırgamaması için kendisine o toplumun dili ve kültürü öğretilmelidir. Daha sonraki 4 yılda da kendi ulusal benliğinden kopmaması ve yabancı toplumda istenilen düzeye ulaşabilmesi için iki ayrı kültürün dengeli bir eğitimi verilebilir. Bütün bunların gerçekleştirilmesini sağlayacak, dolayısıyla ağır bir sorumluluk yüklenecek olan eğitim görevlilerinin seçimi ise yalnız ve yalnız devlet tarafından yapılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın son verilerine göre 1978 yılında yurt dışında 0-6 yaş arasında 250 bin, 7-18 yaş arasında da 367 bin çocuk bulunuyordu. Bunlardan okul çağındakiler için yaklaşık 11.705 öğretmen görevlendirilmesi gerekirken, ILO rakamlarına göre bu yıl Batı Avrupa ülkelerinde öğrenim yapmak üzere 3.000 Türk öğretmen istihdam edilmiştir. Yurt dışında öğretim yapan çocuklarımız normal koşullarda eğitim yapan kişiler değillerdir. Ülkelerine yabancılaşmış, anne babalarından zorunluluk nedeniyle kopmuş ve genellikle öğretmenlerini kendilerine model alma durumunda olan çocuklardır. Öğretmenlerin yeterli dil bilmemeleri, pedagojik formasyondan yoksun bulunmaları, çocukların eğitimi açısından bir başka darboğaz oluşturabilir. Bu nedenle yurt dışına gönderilecek öğretmenlerin nitelik ve nicelikleri açısından ayrı bir titizlik gösterilmesi gerekmektedir. İşçi çocuklarını özellikle Türk dili ve kültürü konusunda eğitecek öğretmen, uzman ve yöneticilerin şu niteliklere sahip olmaları gerekir. Yabancı dili konuşup yazacak kadar iyi bilmeleri, çocuk eğitim ve psikolojisini bilmeleri, yabancı bir ülkede çalışacak ruh ve beden sağlığına sahip olmaları, Türk işçilerinin sorunlarını iyi bilmeleri gerekmektedir. Din konusu da kesinlikle devletçe organize edilmesi, bilimsel olarak ele alınması gereken bir sorundur. Diyanet işlerinin denetimindeki ve yabancı ülkelerdeki çocuklara din eğitimi yapmak üzere özel olarak yetiştirilmiş din görevlilerinin sahip olması gereken niteliklerde şöyle sıralanabilir. İslam dini konusunda yüksek düzeyde bilgi ve diploma sahibi olması, orta düzeyde de olsa konuşup yazacak kadar yabancı dil bilmesi, çocuk eğitimi konusunda yeterli bilgiye sahip olması, Türk işçilerinin sorunlarını iyi bilmesi, yabancı bir ülkede çalışacak ruh ve beden sağlığına sahip bulunması. Ülkemize kesin olarak dönen Türk çocukları açısından bir başka önemli eğitim sorunu, buradaki öğrenimi konusunda boşluklar bulunmasıdır. Çocuk az da olsa bir yabancı dil bilgisiyle gelmektedir ülkemize. Ama burada biz bu avantajdan yararlanmak yerine o dili unutması için elimizden gelen her şeyi yapmaktayız. Çocukların yabancı ülkelerde kazandıkları dili Türkiye'de unutmamalarını sağlayıcı bir eğitim modelinin de devreye sokulması, çağdaş Türkiye'nin önemli gereksinmelerinden biri olan yabancı dil sorununa bir katkıda bulunacaktır. Korunmaya muhtaç çocuklarımız. Bu 4 milyon çocuğumuza toplumca sahip çıkmalıyız.